Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kâri'ah. Mel-Kâri'ah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet, nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o, hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa, artık onun da anası Hafiye'dir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O, oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 6 Murdat 1402 Hicri Kameri, 10 Muharrem 1445 ve miladi 28 Temmuz 2023 Cuma. Ayrıca Seyyid-i Şüheda İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenlerinin şehit düştüğü Aşura gününü idrak ediyoruz. Bu vesileyle hepinize başsağlığı diliyoruz. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Muharrem Özel Programı, Hazreti Sakine Salamullah Aleyha'nın dilinden ve Hüseyin'i Hamaset isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda ise haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberinin katılımı ile Aşura Yas merasimi düzenlendi. İran ve Azerbaycan Cumhuriyet Dışişleri Bakanları telefonda görüştü. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Filistin sorunu ancak işgalin sona ermesiyle çözülebilir dedi. Babmen'in de Türkiye F-16 savaş uçağı gönderilmesine karşı çıktı. İran, Kopenhag'da ulusal ve dini sembollere yönelik hakaretleri kınadı. Ve Guterres, Ayetullah Sistani'nin Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıkla ilgili mektubuna cevap verdi. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri Muharrem ayının 10. günü, Hüseyin-i Aşura günüdür. Muharrem ayının 10. günü Seyyid-i Şuhada Hazreti Ehl-i Beyt imamlarından üçüncüsü İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Hicri Kameri 61 yılında 57 yaşında şehadeti yıl dönümüdür. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam Mekke'den Kerbela yolculuğu sırasında şehadet anına kadar açıkça benim bu hareketten hedefim Yezid'in İslam karşıtı hükümetini rüsva etmek ve iyiliği emredip kötülükten sakındırmak ve zulme karşı direnmekten başka bir şey değildir ve Kur'an-ı Kerim'e desteklemek ve öz Muhammed-i İslam'ı canlı tutmaktan başka bir amacım yoktur dedi. Bu Yüce Allah'ın İmam Hüseyin'e verdiği görevde ve bu görevi yerine getirmek uğruna Aşura gününde İmam Hüseyin Aleyhisselam ve sadık yarenleri öğlen namazı ardından Yezid ordusu tarafından şehit oldular. İran'ın Müslüman ve mümin halkı Muharrem ayı ve özellikle Tasua ve Aşura gecelerinde camiler ve Hüseyiniler gibi mekanlarda matem törenleri düzenliyorlar. Yapılan yaz törenlerinde İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Hazreti Abbas'ın şahsiyeti ve konumu hakkında konuşmalar yapılıyor. İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu Dış Yayınlar Servisi Türkçe programı çalışanları olarak Aşura gününde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadeti yıl dönümü münasebetiyle başta siz kıymetli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm Müslümanlar ve özgürlükçülere başsağlığı diliyoruz.
Hüseyin-i Yas merasimi Aşura gecesinde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni'nin katılımı ile İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde düzenlendi. İran Peres'in İslam İnkılabı Ofisi bilgilendirme sitesine dayanarak verdiği habere göre, söz konusu törende Hüccetül İslam Rafii, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın sözlerine dayanarak hedeflere ulaşmak için direniş ve gelişmenin oluşturulması için hareket ve çabalarda umut rolü hakkında konuştu. Törende ayrıca Mehdi Samavati tevessül duası okudu, Mehdi Resulü de İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Ehl-i Beyt ile ilgili metiyeler ve mersiler okudu.
İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları ikili bölgesel ve uluslararası işbirliğine ilişkin en önemli konularda istişarelerde bulundular. İran Peres'in haberine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Dün Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki işbirliği sürecinin yapıcı ve olumlu bir yolda ilerlediğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında ekonomik işbirliğine yönelik ortak komisyon başkanlarından geçtiğimiz günlerde Astara'da düzenlenen toplantıyı bir başarı olarak nitelendirerek iki ülke arasında özellikle yol ve demir yolu alanında iyi anlaşmalara imza attığını sözlerine ekledi. Emir Abdullahyan ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İsveç ve Danimarka'da 31 Temmuz Pazartesi günü Kur'an-ı Kerim hakarete ilişkin sanal bir toplantı düzenlendiğine atıfta bulunarak Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim hakaret edilmesine bir kez daha kınadı. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bayramov da İran Dışişleri Bakanı'nın Bakü'ye yaptığı son ziyareti önemli olarak nitelendirirken İran İslam Cumhuriyeti'nin Karabağ konusundaki yapıcı tutumlarını takdir etti. Habere göre İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ayrıca bölgede yabancı güçlerin varlığını ve müdahalesinin yapıcı olmadığını belirterek bölgesel sorunların ülkeler ve bölgesel aktörler tarafından çözülmesine vurgu yaptılar.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Filistin sorununun ancak işgalin sona erdirmesiyle çözülebileceğini söyledi. İran Pers'in haberine göre Emir Said İravani, Perşembe günü Güvenlik Konseyi'nin Filistin ile ilgili toplantısında şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Filistin sorununun ancak işgalin sona erdirmesi ve Filistin halkının kendi kaderini belirleme hakkının tanınması yoluyla çözülebileceği inancına dayanmaktadır. Bu konu tüm Filistin üzerinde Filistin egemenliğinin kurulmasına yol açacak olan bu hakların tam olarak ihya edilmesi ve desteklenmesini gerektirir, diyen İravani şöyle devam etti. İran İslam Cumhuriyeti kendi kaderini tayin hakkı doğrultusunda bu apartheid rejimin baskı ve saldırganlığına karşı Filistin'in meşru haklarını savunmayı görev bilmektedir ve bu işgalin sona ermesine kadar İran İslam Cumhuriyeti'nin temel politikası olacaktır. Ne yazık ki Güvenlik Konseyi sessiz kalarak Birleşmiş Milletler kararlarını etkisiz hale getirmiş ve Filistin halkını bu rejimin suçları karşısında yalnız bırakmıştır. İravani Birleşmiş Milletler'de konuşmasını şöyle sürdürdü. Hesap verebilirliğin olmaması bu nefret edilen rejimi daha cesur hale getirdi ve hatta Güvenlik Konseyi tarafından onaylananlar da dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal etmeye devam etmeyi teşvik etti. İran İslam Cumhuriyeti'nin kıdemli diplomatı acıları paylaşmanın artık tek başına yeterli olmadığını belirterek şunları ekledi. Güvenlik Konseyi kararlarını uygulama sorumluluğunu kabul etmeli ve işgali sona erdirmek ve Filistinlilerin haklarının korunmasını sağlamak için kararlı hareket etmelidir.
Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Ali Bagri ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Tahran'da Çin Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre Chang, bu görüşmede şunları söyledi. Çin iki ülke arasında ilişkilere her zaman stratejik bir bakış açısıyla bakıyor ve İran ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye, istikrarlı ve uzun vadeli ilişkileri geliştirmeye istekli. Bu görüşmede ayrıca Bagri'de İran, Çin'in uluslararası ve bölgesel ilişkilerdeki önemli rolünü de takdir ediyor dedi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Danimarka Büyükelçiliği Kopenhag'da dini kitaplara ve ulusal sembollere yönelik aşağılayıcı eylemlerin devam etmesini şiddetle kınadı. İran'ın bildirdiğine göre İran'ın Danimarka Büyükelçiliği yayımladığı bildiride şunları belirtti. Kur'an-ı Kerim'in kutsallığına hakaret, aşırılık yanlıları tarafından kışkırtıcı amaç ve saiklerle tasarlanır ve uygulanır ve bunun devam etmesi ve buna karşı kararlı bir şekilde davranılmaması, hakaret edenlerin caydırılmaması ve kovuşturulmaması ise insanlar, dinler ve kültürler arasında nefret ve şiddete yol açabilir. İran Büyükelçiliği ayrıca ifade özgürlüğü insan haklarının temel bir ilkesidir ve dinlere, kutsal kitaplara veya milletlerin sembollerine ve ulusal değerlerine hakaret için bahane olarak kullanılmamalıdır vurgusunda bulundu. Son günlerde Danimarka'da İslamofobik ve aşırı sağcı ve milliyetçi Danimarka Vatanseverler adlı grup, menfur bir eylemle Kopenhag'da Irak Büyükelçiliği önünde ve yine Mısır ve Türkiye Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Bu menfur eylemin ardından Danimarka'nın Tahran'daki Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Danimarka hükümetine karşı şiddetli protestosu kendisine iletildi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Irak Şiileri Yüksek Takdir Merci Ayetullah Sistani'nin İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıkla ilgili mektubuna yanıt verdi. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre dün Antonio Guterres, Irak Şiilerinin Yüksek Takdir Merci ve İslam Dünyası'nın değerli alimi Ayetullah Seyyid Ali Sistani'nin İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıklara ilişkin mektubuna cevaben bu menfur eylemi kınarken İslam toplumu ile dayanışmasını ifade etti. Ayetullah Sistani daha önce İsveç ve Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e hakaretlere ilişkin tepki olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine'nin yazdığı mektupta bu iki Avrupa ülkesindeki bu tür menfur eylemlere kınarken ifade özgürlüğüne saygı gösterilmesinin böylesine utanç verici bir eyleme izin verilmesini haklı çıkarmadığını vurguladı. Ayetullah Seyyid Ali Sistani, Birleşmiş Milletler'den bu tür menfur eylemlerin tekrarlanmaması için etkili tedbirler almasını istedi. Irak-İsveç vatandaşı Salvan Momika'da 20 Temmuz Perşembe günü İsveç polisinin de desteğiyle son haftalarda ikinci kez Kur'an-ı Kerim'i hakaret etti. Bu eylem Müslüman ülkelerin sert tepkisine sebep oldu.
İran'ın Ankara'daki yeni büyükelçisi güven mektubunu bu komşu ülkenin Cumhurbaşkanı'na sundu. İsna'ya göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara'daki yeni büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Alınan haberlere göre Habibullahzade kısa bir süre önce İran'ın Türkiye'deki yeni büyükelçisi olarak Ankara'ya gitti. Bundan önce İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin sorumluluğu Muhammed Farazmendin sorumluluğundaydı.
Amerika Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının gönderilmesine destek verdiğini açıklamasından birkaç hafta sonra karara karşı olduğunu yineledi. İran'ın dün gece verdiği habere göre Menendez, Reuters'e hiçbir şey değişmedi. F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye gönderilmesi konusundaki endişemizi ilan ediyoruz, dedi. Dışişleri Bakanı sözcülerinden biri Reuters'e Amerika yönetiminin Kongre ile istişare etmeye devam edeceğini belirtirken Biden'in uzun süredir bu savaş uçaklarının satışını açıkça desteklediğini, bu konunun NATO işbirliğini kolaylaştırma ve Amerika'nın ulusal çıkarları doğrultusunda olduğunu söyledi. Ankara'nın önde gelen eleştirmenlerinden Menendez, Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğine karşı direnişi, insan hakları ihlalleri ve Türkiye-Yunanistan anlaşmazlıkları nedeniyle uzun süredir Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışına karşı çıkıyor. Bazı NATO ortakları Ekim 2021'de savaş uçakları için 20 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı ve 80'e yakın modernizasyon kiti satın almak için talepte bulunan Ankara'nın aslında İsveç'in NATO üyeliğine bu ekipmanın gönderilmesini kabul etmesi için Washington üzerinde bir baskı aracına dönüştürmüştür.
Suriye hükümeti Şam'ın Zeynebiye bölgesinde terör saldırısı sonucu 5 kişinin şehit olduğu ve 7 kişinin de yaralandığını açıkladı. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Suriye hükümeti Perşembe gecesi Şam'ın Zeynebiye bölgesinde terör patlaması sonucu 5 kişinin şehit olduğunu, 7 kişinin de yaralandığını duyurdu. Perşembe akşamı yerel kaynaklar Koyesudan Caddesi'ndeki Ebul Fazl el-Abbas üssü yakınında Ebu Acib karargahı yakınında güçlü bir patlama olduğunu bildirdi. Bazı kaynaklarda Zeynebiye bölgesindeki El-Medaris Caddesi'nde ikinci patlamanın meydana geldiğini belirtti. Haber çevreleri ikinci patlamanın bir motosiklet cihazına yerleştirilen bombadan kaynaklandığını söyledi. Bu arada Irak'ın El-Ah televizyon kanalı, Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha Türbesi yakınında bir intihar bombacısının tutuklandığını duyurdu.
Irak haber çevreleri Irak'ın kuzeyinde Amerikan sözlü IŞİD karşıtı koalisyona ait bir helikopterin düştüğünü bildirdi. Amerikan kuvvetleri o dönemde Irak topraklarından 1/3'ünü işgal eden IŞİD'i savaşmak için Irak hükümetinin talebi üzerine 2014 yılında Irak'a girdi. Amerika bu bahaneyle Irak'a sözde IŞİD'e karşı uluslararası koalisyon şeklinde 2500 Amerikalı olmak üzere 3000 asker gönderdi. Sabrin News Telegram kanalına dün yaptığı açıklamada bu helikopterin Amerikan ordusuna ait olduğunu ve Irak Kürdistan'ın Mahmur bölgesindeki Kiyat Soran Al-Kavir köyüne düştüğünü duyurdu. Bağdat'ın IŞİD'e karşı zafer kazandığı açıklamasının ardından halk ve Irak hükümeti yabancı askerlerin ülkeden çekilmesi gerektiğini vurgulamasına rağmen bu konu çeşitli bahanelerle ertelendi.
Yapılan anketlerin sonuçlarına göre Siyonistlerin en az 1/3'ü işgal altındaki Filistin'den tersine göç ve kaçış yolları arayışında. Siyonist rejim İsrail'in Benjamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı iktidar koalisyonu iktidara geldiğinden beri muhalefet fraksiyonuna ve Siyonist rejimin başkanı Isaac Herzog'a göre bu rejimin iç krizin ve hatta iç savaşa doğru ilerlemesine neden olacak eylemler ve kararlar aldı. Taslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Siyonist rejime ait 13. kanal Perşembe günü Siyonist rejime ait 13. kanal için yapılan özel bir ankette Siyonistlerin yarısından bir iç savaşın çıkmasından endişe duyduğunu ve İsrail'deki yargı reformları lehindeki ve aleyhindeki bloklar arasındaki çatışmanın sürmesinin iç savaşa yol açacağını söylediler. Raporun devamında ankete katılan istatistiki nüfusun %28'i tersine göçü ciddi olarak düşündüklerini belirtti. Siyonistlerin de %56'sı iç savaş endişesi taşıdıklarını tahmin ederken sadece %35'i böyle bir endişesi olmadığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Zaporojye bölgesinde bu ülkenin silahlı kuvvetleri ile Ukrayna arasındaki çatışmaların yoğunlaştığını açıklayarak Ukrayna askeri kuvvetlerine bu bölgeye saldırısı başarılı olmadı dedi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Igor Konashenkov, çarşamba gecesi Ukrayna ordusuna ait tankların Zaporojye bölgesine düzenlediği büyük çaplı saldırının ve 100'den fazla Ukrayna askerinin öldüğünü belirterek, bu muharebede Rus kuvvetleri Ukrayna'ya ait 22 tank, 10 zırhlı personel taşıyıcı ve 1 zırhlı muharebe aracını imha ederek mevzilerini korumayı başardığını dedi.
Ve İran 16 yaş altı voleybol takımı Asya Şampiyonası'nda 5. karşılaşmasında ev sahibi Özbekistan'ı mağlup ederek yarı finalde ilk 4'e girmeyi başardı. İran 16 yaş altı A milli voleybol takımı bugün yarı final etabında finale yükselmek için Çin Taipei ile karşılaşacak. Bu etabın diğer maçında Pakistan ile Özbekistan karşı karşıya gelecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran'ın caydırıcılık gücünün artması ile ilgili. İran sınırlarındaki tehditlere karşı askeri gücünü ve caydırıcılık gücünü artırmak çerçevesinde Ebu Mehdi uzak menzilli deniz füzesi tanıtıldı. Ebu Mehdi füzesi modern kabiliyetler açısından İran'ın ürettiği kendi türünde bir İlktir ki bundan sonra deniz kuvvetleri envanterine de girmiştir. İran'ın Ebu Mehdi adlı denizden denize ve karadan denize füzesi, düşman deniz hedeflerini yüksek isabet oranıyla hedef alan oldukça gelişmiş bir füzedir. Bu füze yerden yani karadan veya denizden yüzen bir platformdan fırlatılabiliyor ve menzili 1000 kilometredir. Denizde alçak irtifada hareket ediyor ki bu onun için niteliksel bir avantaj. Askeri uzmanlar bu füzenin hedeflerini vurmada isabetli olduğunu ve yapay zeka aracılığıyla radarları ve hedef olarak belirlenmemiş deniz gemilerini vurarak düşman deniz gemisini fark edilmeden ve ani bir şekilde gerçek hedefini yok etmeye ve yüksek tahribat vermeye programlandığını söylüyor. Askeri ve stratejik işler uzmanları Ebu Mehdi füzesinin fırlatma mekanizmadan planlanıp yönlendirildiğini ve ardından otomatik olarak hareket ettiğini belirterek bu füzenin radarları geride bırakabileceğini, ayrıca doğal engellerden kaçındığını ve isabetli vuruşlar gerçekleştirebileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre bu füze tehlikeli ve son derece gelişmiş bir silah ve İran donanmasının mücadele gücünü tamamlıyor. İran'ın 3210 kilometrelik uzun menzilli sınırları dikkate alındığında İran havadan olduğu kadar denizden de tehdit altında. Ebu Mehdi füzesinin avantajı deniz deniz veya kara deniz füzeleri kategorisinde dünyanın en uzun füzesi olarak kabul edilmesidir. Bu nedenle İran'ın denizcilik endüstrisinde büyük ve önemli bir ilerlemeye tanık oluyoruz. Uzmanlar Ebu Mehdi füzesinin avantajının İran'ın deniz stratejik harekatının yarı çapını genişletmek için uzun bir adım olduğunu işaret ediyor.
Stratejik işler uzmanları İran'ın deniz stratejisinin Ebu Mehdi füzesiyle donatılarak tamamlandığını işaret edip bu füzenin gücü İran'ın çıkarlarını tam ve kapsamlı bir şekilde savunması için ona taktiksel ve operasyonel bir fırsat veriyor dedi. Araştırmalar ayrıca Ebu Mehdi gibi stratejik füzenin tanıtılmasının ve dünyaya gönderilmesinin de gösterilmesinin önemli ve temel mesajlar taşıdığını vurguluyor. Bu uzmanlara göre Ebu Mehdi füzesinin uluslararası topluma ve özellikle İran'ın düşmanlara verdiği en açık mesaj, çıkarlarına girenek tüm kısıtlamalara, ablukalara ve saldırılara rağmen bu ülkenin sürekli ilerlediği, yaptırımların ve ablukaların da etkisiz kalmasıdır. İran ulusunu ve silahlı kuvvetlerini engellemek için hiçbir şeyin engel olamayacağıdır. Bu bağlamda uzmanlar ve siyaset araştırmacıları da İran'ın bu ilerlemeyi ve sanayiyi ilerletme konusundaki ısrarının Ebu Mehdi füzesinin ortaya çıkarmasının bir başka ana mesajı olduğunu, özellikle 3. Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğunun dış desteği ve teknoloji ve silah ithalatına bel bağladığı bir sırada büyük bir mesaj olduğunu düşünüyorlar. İran, bilim adamlarının ve uzmanlarının çabaları ile silahlarını teknik olarak sıfırdan yüze kadar yapabilen dünyadaki birkaç sayılı ülkeden biriyken, askeri gücünü savunan ve güçlendiren temel bir ayrıcalığa sahip de bir ülkedir. İran'ın ablukaya, saldırganlığa ve uygulanan kısıtlamalara rağmen ulaştığı bu başarı dikkat çekmektedir. Ebu Mehdi füzesine gönderdiği 3. ve en önemli mesajı İran'ın füze programını savunmaktan geri durmayacağı ve bu konunun nükleer müzakereler çerçevesi dışında olduğu ve bu ülkenin silahlarını ve savunma yeteneklerini yükseltme hakkına sahip olmasıdır. Siyonist rejimin İran'ın nükleer programı tartışmalarına İran'ın savunma gücünü dahil etme çabalarının tam aksine dış tehditlerin seviyesine göre bu caydırıcılık gücünün artırılacağı görülmektedir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerikan dış siyasetinin diğer ülkeleri kurban etmesiyle ilgili. Amerikan dış siyasetindeki stratejilerinden biri, yandaş olmayan ülkeler başta olmak üzere dost düşman her ülkeyi feda etmeye ve kendi çıkarlarına kurban göndermeye dayalıdır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Amerika, dünya sisteminin tek hegemonu haline geldi. Ancak Amerika'nın tek kutuplu ve tek taraflı düzeni, özellikle 21. yüzyılın ikinci 10 yılında gerilemeye başladı ve dünya sistemi çok kutuplu bir düzene doğru yöneldi. Çin, Rusya, Avrupa Birliği ve İran gibi yükselen güçler, Amerika liderliğindeki tek kutuplu ve tek taraflı düzeni meydan okuyan ülkeler arasında yer alıyor. Amerika, tek kutuplu düzenin çöküşüyle başa çıkmak için farklı stratejiler benimsedi. Yaptırımların ve doların araçsal olarak kullanılması, farklı güçlere karşı koalisyonlar kurulması ve özellikle farklı ülkeleri savaşa sürükleme ve iç krizlere dahil etmek bu stratejiler arasındadır. Bu stratejiler hem bireysel olarak hem de ülkelere karşı kombinasyon halinde kullanılmaktadır. İran, Rusya, Suriye, Yemen ve Ukrayna, Amerika'nın baskıcı politikalarına kurban giden en önemli ülkeler arasında yer alıyor. Suriye'deki ve hatta Yemen'deki savaşta yaptırımların ve doların araçsal olarak kullanıldığına ve çatışmaların bu şekilde seyrinin değiştirilmeye çalışıldığına tanık oldu. Suriye 2011'den itibaren dünyanın onlarca ülkesinin vatandaşlarının bir araya gelmesiyle oluşan teröristlerin savaş alanına dönüştü ve yıkımın doruğunu yaşatan bir savaşa da tanık oldu. Yemen'de de Amerika ve müttefiklerinin desteğiyle 2015 yılında Batı Asya bölgesindeki direnişin güçlenmesini engellemek için Amerika tarafından desteklenen ve Suudi Arabistan merkezli bir savaş başlatıldı.
Amerika'nın en önemli küresel rakibi olan Rusya, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna Savaşı'na karıştı. Batı'nın yönetiminde gerçekleşen ve yıpratma savaşına dönüştürülme ve yıpratmaya uğrama yolundaki bu savaşın temel amacı Rusya'nın küresel konumunu zayıflatmak için Amerika'nın dünya sistemindeki konumunun zayıflama eğilimini engellemektedir. Bu savaşın en büyük kurbanları Rusya'ya yönelik Amerikan dış politikasının bir aleti haline gelen Ukrayna halkıdır. Bu bağlamda geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Alexander Lavrentinov ve beraberindeki heyeti ağırlayan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Amerika'nın ülkelere günah keçisi ilan etmesini eleştirirken Amerika ve Batı, küresel bir siyasi ve ekonomik kriz ve küresel düzeyde istikrarsızlığa neden oldu. Bu ülkelerin amacı uluslararası düzeyde Rusya'nın konumunu yok etmek ve bu konuda Ukrayna'yı bir araç olarak kullanmasıdır. Ülkelere günah keçisi ilan etme stratejisinin ana çıktısı, yüz binlerce insan öldürülmesi ve yaralanması, milyonlarca insanın ülke içinde ve dışında yeniden edilmesi, yüz binlerce evin yıkılması ve milyonlarca insanın evsiz kalması olmuştur. Bunun yanı sıra hedef ülkelere yüz milyarlarca dolarlık ekonomik zararın dayatılması da hedefler arasındadır. Bu ülkelerin insanları rakiplerin güç kazanmasını engellemek ve tek taraflı ve tek kutuplu sisteme son vermek için çalışan ülkelere karşı hareket eden Amerika politikasının kurbanı olmuştur. Bu hikayedeki bir diğer acı nokta ise bu krizlerin bizzat sorumlusu olan Amerika'nın bu ülkelerde insan ve sivil hakların savunulması için hak iddia eden taraf haline gelmesi ve hedef ülkelere karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni de kullanmasıdır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten Bir Yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Mordat 1402, Hicri Kameri 10 Muharrem 1445 ve Miladi 28 Temmuz 2023 Cuma. 1384 yıl önce böyle bir günde Hicri Kameri 10 Muharrem 61 yılında Asr-ı Saadet dönemi tarihi ve insanlık tarihinin en önemli ve hamasi olaylarından biri Kerbela çölünde vuku buldu. Bugün İslam peygamberinin Ehl-i Beyt'in İmam Hüseyin aleyhisselam Allah'ın dinini korumak ve zulme karşı savaşmak için 72 yarani ile birlikte büyük bir orduyla savaştı. İmam Hüseyin aleyhisselam Kufelileri Yezid yönetiminin zulmünden kurtarmak için Kufelilerin daveti üzerine bu kente gitti. Ancak Yezid ordusu imamın önünü kapattı ve Yezid'e biat etmesini istedi. İmam Hüseyin aleyhisselam şiddetle karşı çıktı. Böylece Muharrem ayının 10'u sabahından itibaren imamın bir kısmı yakın akrabası olan yarenleri arasındaki savaş düşmanlarla başlayıp öğlene kadar devam etti. Bu dönemde İmam Hüseyin aleyhisselamın yardımcıları Allah yolunda yiğitliğin, fedakarlığın ve şehadetin en yüce tecellilerini gösterdiler. Öyle ki tarih boyunca dünyadaki özgürlükçülerin örneği olmuşlardır. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamının yüceliği ve ölümsüzlüğü her şeyden önce onun ilahi ve beşeri yönlerinden kaynaklanmaktadır. O, büyük kıyamının amacının iyiliği emredip kötülükten sakındırmak ve Peygamber Efendimizin dinini ihya etmek olduğunu gözler önüne serdi. Öte yandan Yezid ordusunun hem savaş sırasında hem de sonrasında işlediği cinayetler, İmam Hüseyin Aleyhisselam düşmanlarının tarihteki zulüm, yolsuzluk ve cehalet simgeleri olarak ortaya çıkmasına neden oldu. Özellikle savaşın bitiminden sonra Yezid ordusu, çoğu İslam peygamberinin soyundan gelen kadın ve çocukları esir aldılar. ...1378 yıl önce bugün Hicri Kameri 10 Muharrem 67'de Kufe'nin zalim hükümdarı ve kanlı Kerbela vakasının asıl sorumlusu Ubeydullah bin Ziyad, muhtar ordusunca helak edildi. Aşura gününde Kameri 67'de yani Kerbela hadisesinden 6 yıl sonra İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenlerinin şehit düştüğü günde Ubeydullah bin Ziyad komutasındaki Abdülmelik bin Mervan askerleriyle İbrahim bin Malikeşter komutasındaki muhtar bin Ebi Ubeyde Sagafi askerleri, Musul kentinin 4 fersah uzaklığındaki Nehr Hazer sahilinde savaştılar ve bu olayda birçokları öldürüldü. Nihayet Şam ordusu 70 bin askerini kaybederek hezimete uğradı ve yenilgiyi kabul etti. Bu savaşta yaşanan en önemli olay Şam ordusu komutanı Ubeydullah bin Ziyad'ın İbrahim bin Malikeşter tarafından helak edilmesiydi. ...34 yıl önce bugün Hicri Şemsi 6 Mordat 1368'de İran'ın Müslüman halkı referanduma katılarak İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nda yapılan reformları çoğunluk oyla kabul etti. Bilindiği üzere İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni, Hicri Şemsi 1368 Hordat ayında vefatından önce anayasada bir takım değişikliklerin yapılması ve bu yönde meclisin kurulması emrini vermişti. Anayasada meydana gelen değişikliklerin en önemlisi rehberlik görevinin tayin için gerekli olan taklit merci olunması şartının kaldırılmasıydı. Ayrıca Cumhurbaşkanının yetkilerinin artırılması ve Başbakanlık makamının kaldırılması, görev dağılımının önlenmesi ve yürütme organının daha uyumlu hale getirilmesi amacıyla yapılan diğer önemli değişikliklerdir. Anayasa değişikliğine istinaden yargıda etkinliği artırmak amacıyla Yargı Yüksek Kurulu bu organın başkanlığından çıkarılması ve yerine yargının sorumluluğunu yargı başkanı üstlendi. 5. Cumhurbaşkanlığı seçiminde İmam Hümeyni'nin yakın arkadaşlarından Ayetullah Haşemi Refsencani Cumhurbaşkanı seçildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kanlı Şafak.
Değerli dinleyicilerimiz, Kerbela faciası münasebetiyle hazırladığımız Kerbela özel programının 3. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ağır yaralanan Müslim bin Osice'nin yanı başına gelen İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Hatip bin Mezahir onunla vedalaştıklarında imam ona hayır duasında bulundu. Habib bin Mezahir ise Osece'ye dedi ki, seni yere düşmüş vaziyette görmek çok acı, fakat sen cennet mekandansın. Osece de son nefeslerini alırken, ben de seni Allah'ın cennetiyle müjdeliyorum dedi. Habib bin Mezahir onun son vasiyetini sorunca Müslim Osece dedi ki, ey Habib, asla imamı yalnız bırakma ve kanının son damlasına kadar onu koruyup kolla. Müslim bin Osece bu vasiyetinin ardından Allah'ın rahmetine kavuştu. İmam Hüseyin aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okudu. Ömer Saad komutasındaki Yezid ordusundan bir grup bu sahneyi görünce işte Müslim Osece'yi öldürenler bizleriz diye çığlık atıp sevinç gösterisi yaptılar. Bunun üzerine Şus bin Refi haykırarak dedi ki ey kavim analarınız sizin mateminize otursun. Allah sizleri kahretsin. Müslim Osece gibi birinin öldürülmesinden dolayı mı sevinç çığlıkları atıyorsunuz? Onun Müslümanlar nezdindeki yüksek makamı ve itibarından haberdar değil misiniz? Allah'a ant olsun, müşriklerle savaşta herkes onun kılıcından korkar ve kaçardı. Yiğitçe savaşıp düşman ordusunu bile hayrete düşürürdü. Şimr bin Zilcevşen ise İmam Hüseyin'in küçük ordusuna saldırıyor. Abdullah bin Amr Kelbi bir grup tarafından kuşatılıyor. Fakat Abdullah tek başına kafirlerden birkaçını öldürüyor. Hani bin Sebiyet Hazremi ise Abdullah'ın sağ kolunu kılıç darbesiyle koparıyor. Bekr bin Hay ise onun bacağını koparıyor. Böylece Abdullah şehit düşüyor. Eşi Ümmü Vehhab ise kocasının yanı başına gelerek cennet sana mübarek olsun. Ben de senin yanında cennette yaşamak istiyorum diye haykırdı. Bu olaya tanık olan Şimr kölesini Ümmü Vehhab'ı öldürmekle görevlendiriyor. Köle de Ümmü Vehhab'ı katlediyor. Böylece Aşura gününde ilk Müslüman ve Ehl-i Beyt aşığı kadın şehit düşüyor. Küfr ordusu askeri Abdullah'ın kafasını koparıp imamın çadırlarına doğru fırlatıyorlar. Abdullah'ın annesiyle oğlunun kafasını alıp öpüyor ve sonra bir çadırın sütununu eline alıp düşman ordusuna hücum ediyor. Fakat İmam Hüseyin aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah kadınlara cihat etmeyi farz kılmadı. Bu nedenle çadıra geri dön. Allah senden razı olsun. Şimr tekrar saldırıyor. Fakat Zuhair bin Kayyin ile 10 fedayı onun vahşi saldırısını geri püskürtüp Yezid askerlerinin birkaçını öldürüyor. Ömer Saad ise Şimr'in süvari birliklerini takviye etmek için Hüseyin bin Numeyr'i yardıma gönderiyor. İmamın fedaileri ise yiğitçe savaşıp düşman askerlerinden birkaçını helak ediyor. Allah'ın askerleri omuz omuza verip çelikten saflarda imam ile Ehl-i Beyt mensuplarını koruyup cihada devam ediyorlar. Ömer Saad ise bu mücahitlerin direnişini kılmak için hanımlar ve çocukların bulundukları çadırları ateşe verilmesini emrediyor. Kadın ve çocuklar ise çadırlardan dışarı çıkıyorlar. Ebu Şesa kendi ise imamı korumak için oklarıyla saldırgan kuvvetleri hedef alıp helak ediyor. İmam Hüseyin de şöyle buyuruyor. Allah'ım onun pazularını kuvvetli kıl, oklarını hedeflere isabetli kıl, onu cennetinle mükafatlandır. Ebu Şesa küfr askerlerini öldürdükten sonra şehit düşüyor. Güneş semanın kalbinde parlıyor. Yakıcı ışınlarını Kerbela çölüne saçıyor. Öğlen vaktine yaklaşıyordu. Ebu Usame sahibi öğlen vakti olduğunu tespit edip İmam Hüseyin'e hitaben dedi ki canım sana feda olsun ey Ebu Abdullah. Yezid ordusu ve savaş sana yakınlaştı. Allah'a ant olsun. Seni öldürmeden önce ben senin uğruna kanımın akıtılmasına hazırlandım. Şimdi son öğlen namazını senin imametinde kılmak istiyorum. İmam da semaya bakınıp buyurdu ki namaz vaktini hatırlattığından dolayı Allah seni namaz kılanlardan eylesin. Evet, öğle namazının vakti gelip çattı. İmam daha sonra bu kavime namaz kılmak için savaşı durdurma çağrısında bulunun dedi. Fakat İbn-i Numeyr bağırarak dedi ki Hakk'ın katında sizlerin namazı kabul edilmez. Habib bin Mezahir Esadi ise haykırdı. Ey cahil, senin namazının kabul edilip peygamber evladının namazının kabul edilmeyeceğini mi sanıyorsun? Bunun üzerine İbn-i Numeyr ise Habib'e saldırıyor. Fakat Habib kılıcıyla onun atının suratına darbe indiriyor. Numeyr ise attan düşüyor. Fakat arkadaşları onu kurtarıyorlar. Habib ise cihadına devam ediyor ve Yezid ordusu askerlerinden birkaçını helak ediyor. Bu sırada İbn Hezin Habib'e saldırıp onu yaralıyor. Habib yere düşünce Hezin bu mücahit insanın kafasını koparıyor. Habib bin Mezahir Esadi'nin şehadet olayı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı derinden üzüyor. Bu konuda İmam Aleyhisselam şöyle buyuruyor: "Hepimiz Allah'tanız ve hepimiz ona geri döneceğiz. Hür bin Yezid, Riyahi ve Zübeyir bin sırt sırta vererek Ömer Saad'ın ordusunun saldırılarını def ediyorlar. Hür bu cihadın sırasında hamasi şiirler okuyup kendini tanıtıp haykırdı. İşte ben Hür'üm. Sizleri kılıçtan geçiririm. Yeryüzüne indirilen en iyi insanı destekliyorum. Ben sizleri öldürüyor ve haklılığımdan hiçbir şüphe etmiyorum." Hür ağır yaralanıp yere düştüğünde imamın ashabı onun pak vücudunu çadırlara taşıyorlar. İmam onun yanı başına koşup kafasını dizlerinin üzerine koyuyor ve onun kanlı çehresini temizlemeye çalışıyor. Hür son nefesini almadan önce imam şöyle buyuruyor: "Ey Hür, sen gerçekten hür ve yiğit insansın. Anan sana yakışır bir şekilde senin adını Hür koydu. Sen iki cihanda hür birisin." İmam Hüseyin'in oğlu İmam Ali bin Hüseyin Zeynel Abidin de ona hitaben şöyle buyurdu: "Sen iyi ve güzel huylu birisin ey Hür. Cihat anlarında sabırlı davrandın, iyi bir insan olarak kendini Hüseyin'in uğruna feda ettin." İmam namazını ikamesine koyuluyor. Ashabı Ehl-i Beyt Resulullah da onun imametinde öğle namazı kılıyorlar. Namazın ikame edildiği sırada Züheyr bin Kayın ile Sa'd bin Abdullah Hanefi kalkan misali İmam Hüseyin'i atılan oklardan koruyorlar. Namazın ikamesi son bulduğu anda atılan oklarla yaralanan Sa'd yere düşüyor ve haykırıyor: "Ya Rabbim, bu ahdi bozan kavmi Ad ve Semud kavmi gibi lanetli. Allah'ım selam ve salatımı peygamberine ulaştır." Sa'd yaralı haliyle imama diyor ki: "Serverim ey Hüseyin, acaba ahdime vefa ettin mi?" İmam da buyuruyor: "Ey Sa'd, sen şimdi cennete gideceksin. Bir saat sonra da biz sana ulaşacağız. Benim selamımı dedem Resulullah'a ulaştır." İmam daha sonra ashabına hitaben şöyle buyuruyor: "Ey canlar, cennet sizi bekliyor. Kapılarını sizlere açmıştır. Onun dupduru suları akıyor. Meyveleri de olgunlaştı. Sizi bekliyor. Peygamber ve Allah yolunda şehit düşenler de sizi özlüyor ve sizlerle buluştuklarını birbirine müjdeliyorlar. İşte şimdi Ehl-i Beyt-i Resulullah yardım yapmanızın tam zamanıdır. Allah sizleri esirgeyip rahmet etsin." İmamın bu sevgi dolu sözleri sırasında Yezid bin Vekfel bağırıyor: "Ey Burey, Allah'ın yaptığını nasıl görüyorsun ve onun yaptığını nasıl buluyorsun?" Burey de diyor ki: "Allah'a ant olsun, haktan, iyilikten başka bir şeye tanık olmadım. Allah beni hayır ve iyiliğe hidayet ettiği gibi sen ise esaret ve şerre yakalandın." İbni Mekfil de dedi ki: "Sen yalan söylüyorsun ey Bureyr. Hatırlıyor musun? Nebi Hevazen'le bulunduğumuzda Ali bin Ebi Talip hidayete ulaşanların imamıdır dedin." Bureyr de dedi ki: "Evet söyledim ve şimdi de şehadet ederim ki sen sapıklardansın ve şimdi gel mübahale edip yalancıların Allah'ın lanetine uğramasını dillendirelim." Bu iki kişi daha sonra ellerini semaya kaldırıp "Ya Rabbi, yalancıyı lanet ve helak et" diye dua edip çatışmaya başladılar. Kısa bir süre sonra Burey kılıcıyla Yezid'in kafasına kılıcını indirdi ve kafasına takıldı. Burey kılıcını kaldırmak isterken Rez İbni Mengaz Abdi adlı birisi ona saldırdı ve Burey onu yaralayıp yere düşürdü ve göğsünün üzerine oturdu. Rez bin Mengaz Abdi ise bağırıp yardım istedi. Kab İbni Cabir bin Ömer ise burayı katletmek için saldırdı. Fakat Afif bin Züheyr İbni Ebi Ehes ise haykırıp dedi ki, vay olsun sana, kimi öldürmek istediğini biliyor musun? İşte burayı İbni Hezir Kufe camisinin büyük karilerinden biridir. Onu bırak. Fakat Kâb ona aldırmadı ve burayı sırtına kılıç darbesi indirdi. Daha sonra onun kafasına kılıçla vurarak burayı şehit etti. Kâb bu saldırıdan sonra eşiyle karşılaştı. Eşi ona dedi ki, vay olsun sana, Resulullah'ın evladına mı kılıç çekip Kur'an-ı Kerim karilerinin efendisini mi şehit ettin? Allah'a ant olsun ki büyük bir günah işleyen seninle aşkla konuşmayacağım. Hanzele İbni Sa'd Şiyani haykırdı. Ey halk, Nuh, Ad ve Semud kavmi gibi lanete uğramanızdan ve geleceğinizin karartılmasından korkuyorum. Ey kavim, gün gelir birbirinizi suçlamanızdan ve artık Allah'ın rahmetinden uzaklaşmanızdan korkuyorum. Çünkü Allah'ın saptırdığı kimseyi hiçbir kimse hidayet edemez. Ey halk, Hüseyin'i bırakın ve onu öldürmeyin. Aksi takdirde Allah'ın büyük azabına yakalanırsınız. İmam Hanzeli'nin bu sözlerini duyunca ona hayır duasında bulunup buyurdu ki, Allah seni esirgeyip rahmet etsin ey Hanzeli. Fakat bu halk Rabbül Alemin'in azabını hak etmiş bulunuyorlar. Hanzeli de diyor ki, doğru söylüyorsun ey Resulullah'ın evladı. Hanzeli bunun üzerine savaş alanına girip cihat yaparak şehit düşüyor. Bu sırada Abes İbni Ebi Şebib Şakeri, büyük İslam alimi ve muhaddislerden olan dostu Şüzeb'e yakınlaşıp, ey Şüzeb, bugünkü durumu nasıl görüyorsun diye sorar. Şüzeb de dedi ki, ey Abes, olayı nasıl değerlendirmemi istiyorsun? Ben Resulullah'ın oğlunun uğruna savaşıp şehit düşeceğim. Abes de dedi ki, ben de aynısını yapacağım. Şimdi imama git, ondan izin alıp vedalaş ve cihat alanına koş. Şüzeb de imama varıp onunla vedalaştı ve savaş meydanına çıkıp savaşarak şehit düştü. Elbette Abes de Aşura şehitlerinin geleneğine uyup İmam Hüseyin'le biatını tazeleyip ondan izin alarak vedalaştıktan sonra savaş alanına koştu. Abes bu vedalaşma anında İmam Hüseyin aleyhisselama dedi ki, ey Ebu Abdullah, senden başka daha izzetli ve sevgili birini tanımıyorum. Eğer seni bu zulüm ve öldürülmekten kurtarabilseydim, bütün varlığımı bu yolda feda etmekten kaçınmazdım. Şimdi senin dinin ve senin babanın dini uğruna öleceğime tanıklık et. Abes bu sözlerin ardından savaş alanına gitti. Yezid ordusundan Rebi İbni Temim diyor ki, Abes'i daha öncekilerden farklı buldum. Onun savaşlardaki yürekliliği ve yiğitliliğini görmüştüm. Fakat bu sefer onun daha korkusuz ve yürekli olduğuna şahit oldum. Bunun için ordu efradına hitaben bağırıp dedim ki, işte arslanların arslanı Abes İbni Ebi Şebib Şakeri geliyor. Kim ki onunla karşılaşırsa öldürülüyor. Abes ateş çemberi gibi savaş alanında dolaşıyor ve herif arıyor öldürmek için. Kimse onunla çatışmaya girme cesaretini gösteremiyordu. Bu nedenle Yezid ordusunun kumandanı Ömer Saad öfkelenip gruplar halinde Abes'e saldırmalarını, onu taşlamalarını istiyor. Abes kılıçla ve yiğitçe savaşmak yerine düşman ordusunun taş atarak saldırıya geçtiğini görünce zırhı ve miğferini çıkarıyor ve haykırıyor. Uryan olmamın zamanı geldi. Cismimden geçip canlı olma zamanı geldi. Karanlık bulutlar içinde bir ateş gibi, karanlık dalgalar içinde bir güneş misali Yezid ordusunun içine dalıp cihada başlıyor. Rebi İbni Temim diyor ki, Allah'a ant olsun, Abes her tarafa saldırdığında 200 kişi onun karşısında duramayıp kaçıyor, yerlere düşüyor, çiğneniyorlardı. Nihayet Abes dört taraftan ablukaya alındı. Atılan taşlar, kılıç ve mızrak darbeleriyle ağır yaralanıp şehit düştü. Bir grup onun koparılan kafasını elden ele gezdirip onun bizzat kendilerince öldürüldüğünü iddia ettiler. Ebu Zer Gaffar'ın serbest bırakılmış zenci kölesi Cevn İmam Hüseyin'e gelip savaş alanına çıkmak için izin istedi. İmam buyurdu ki, ey Cevn, sen müreffeh ve güzel bir hayat sürdürmek için bize katıldın. Şimdi seni serbest bırakıyorum, istediğin yere gidebilirsin. Fakat siyah derili inançlı biri olan Cevn İmam Hüseyin'e dedi ki, ey İmam, ben güzel günlerde sizinle beraberdim. Şimdi zor şartlarda sizi asla yalnız bırakmam. Ben de sizinle birlikte cennetle mükafatlandırılmak ve peygamber ehli beytiyle bütünleşmek istiyorum, dedi ve cihat meydanına çıkıp Yezid ordusundan askerlerin birkaçını öldürdükten sonra ağır yaralandı. İmam onun yanı başına koştu ve şöyle buyurdu. Allah seni ak yüzlü yapsın. Ve peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle haşr etsin. Rivayetlere göre Cevn'in pak naşı mis gibi kokuyordu. Resulullah'ın sahabilerinden olan ihtiyar ve kaşları uzun Enes İbni Haris Kahili Bedir ve Sıffin Gazze ve Siriyelerine katılıp Hazreti Muhammed ve İmam Ali'nin kumandanlığında cihata katılmıştı. İmamdan izin alıp cihat alanına gitti ve Yezid ordusu askerlerinin birkaçını helak edip şehit düştü. İmam Hüseyin aleyhisselam ona bakınıp şöyle buyurdu. Allah senin cihadını mükafatlandırsın ey ihtiyar. Sıra Ömer bin Cünade'yi Ensari'ye gelmişti. Genç mücahidin babası Cünade ilk saatlerde diğer sahabilerle birlikte şehit düşmüştü. Bu 11 yaşındaki çocuğun annesi oğluna dedi ki, evladım kalk savaş alanına çık. Peygamber oğlunun gözleri önünde savaş, çocukta savaşmak için imamdan izin istiyor. Fakat İmam Hüseyin ise bu gencin babası şehit düştü. Artık anası oğlunun da şehit düşmesine dayanamaz, onu çadırlara geri gönderin buyurdu. Fakat genç mücahit Ömer İbni Cünade ise dedi ki, babam ve annem sana feda olsun. Annem bana savaş giysisi giydirdi, silahla donattı. Siz de izin verin ki kafirlerle savaşayım, serverim. Genç adam savaş meydana çıktı ve hamasetli şiirler okudu. Benim rehberim Hüseyin'dir. Hüseyin peygamberlerin göz nuru, sevinç kaynağıdır. Hüseyin Ali ve Fatıma'nın oğludur. Acaba böyle bir önderi tanımıyor musunuz? Onun yüzü güneş gibi parlaktır. Alnı dolunay gibi yüksektir diye haykırdı ve düşmanın saldırısına uğrayıp şehit düştü. Kufe'nin vahşi askerleri o çocuğun kafasını koparıp İmam Hüseyin'in çadırlarına doğru fırlattılar. Çocuğun annesi ise sevgili oğlunun kafasını kucaklayıp öptü ve haykırdı. Aferin oğlum, sen benim göz nurum ve sevinç kaynağımsın. Gencin annesi daha sonra oğlunun koparılan kafasını düşmanın saflarına doğru fırlatıp Allah yolunda verdiğimi hediyeyi bir daha geri almam diye feryat etti. Mücahit kadın daha sonra eline geçirdiği bir değnekle zalim Kufe ordusuna saldırdı ve hamasetli şiirler okuyup haykırdı. Ben zayıf ve ihtiyar bir kadınım. Gücüm kaybolmuştur. Fakat kararlılıkla Fatıma'nın evlatlarını koruyup kollayacağım. Sizlere var gücümle darbeler indireceğim. İmam Hüseyin bu yiğit kadını çadırlara geri götürdü. Çünkü Müslüman kadınların savaş meydana çıkmalarını istemiyordu. Bu sıralarda Haccac bin Mesrur savaş meydana çıktı ve Yezid ordusuyla çatışıp yaralandı. fakat kana bularmış yüzüyle imama geri dönüp dedi ki, bugün deden Resulullah'la buluşacağım ey Hüseyin. Daha sonra peygamberin vasisi ve halifi olan sevgili baban Ali ile görüşeceğim. İmam da buyurdu ki, ben de sizin peşinizden gelip onlarla buluşacağım. Haccac tekrar savaş meydanına geri dönüp savaşıp şehit düştü.
Ben Sakine'yim. Bugün Aşura günü. Burası da Kerbela. Öğle vaktinden bir saat geçmiş olmalı. Bilemiyorum. Fakat bize bir ömür kadar uzun geldiğini biliyorum. Şu birkaç saatin. Özellikle babamın savaş meydanına gittiği şu lahzalar. Babamın savaş meydanında bulunduğu şu dakikalarda... Hiçbir şey yapamadan meydanın dört bir yanını saran toz bulutuna göz dikmek ve düşmanların vahşi naralarını işitmek çok zor geliyor bana. Çok zor. Savaş köşelerinin sesi ve düşmanların vahşi naraları yüreklerimizi titretmedi. Dört bir yanımız kan ve havaya yükselen kesif toz bulutlarıyla kaplı. Güneş gökten ateş yağdırıyor tepemize sanki. Üzerine bastığımız topraksa tandırdan farksız. Susuzluk, susuzluk canımıza tak etti. Ciğerlerimiz yanıp kavrulmada susuzluktan. Suya hasret çöl gibi çatlak çatlak olmuş dudaklarımız. Susuzluktan dilimiz damağımıza yapışmış iyiden iyiye. Hararet hepimizi sarartmış hazan yaprağı gibi. Dünden beridir düşmanın muhasarası altındayız. Yezid'in on binlerce kişilik ordusuna karşı babam İmam Hüseyin sadece 72 savaşçısı var. Seher çağından bu yana babamın adamları birer birer er meydanına çıkıp o büyük ordunun karşısına dikildiler eşsiz bir cesaretle. Tek başına düşmanlara saldırıp yiğitçe vuruşarak her biri onlarca düşmanı öldürdüler ve vuruşa vuruşa şehit oldu sonunda hepsi de. Babam onca düşmana karşı tek başına şimdi... Yapayalnız kalmış durumda. Savaş meydanıyla çadırlarımız arasındaki mesafe bunca uzak olmasaydı keşke. Keşke görebilseydim babamı düşmanla savaşırken. Hep onunla birlikte olmama izin verseydi. Babam savaş meydanında düşmanla çarpışırken benim gibi minik bir kız çocuğunun tedirginlik ve endişeden kahrolmaması mümkün mü? Buradan görebildiğim tek şey ortalığı kaplayan yoğun bir toz bulutu sadece. Karma karışık sesler, gürültü ve uğultular kulaklarımızı tırmalıyor. Meydanda olup bitenleri buracıktan kestirebilmek mümkün değil maalesef. Dün babamın yüzünde yorgunluk belirtilerini apaçık gördüm. Kufe ve diğer şehirlerden binlerce kişi babama mektup yazarak zalim Yezid iktidarına karşı kıyam etmesi halinde kendisini destekleyeceklerini bildirmiş. Buna söz vermişlerdi. Fakat şu 72 kişiden başka babamın yardımına koşan olmadı. Bu 72 kişi babam için çok azizdi. Nitekim babam onlara... Sizler devranın en iyilerisiniz dedi. Sizden daha iyi, sizden daha vefakar dost görmedim ben. Böyle dostlar, böyle vefakar yardımcılar kimseye nasip olmamıştır. Bu değerli insanlar şehit düştüğünde hepimiz ağladık. Fakat babam zerrece sarsılmadı asla. Ağabeyim Ali Ekber vurulup attan düşünce hepimizin yüreği parçalandı. Fakat babam dağ gibi dimdikti yine. Düşmanın oku babamın kollarındaki minik kardeşim Ali Asker'in boğazını parçaladığında bizim feryadımız arşı inletmiş. Fakat babam zerrece sarsılmamıştı yine. 72 kişilik ordumuzun sancaktarı, çadırlarımızın koruyucusu, Kerbela'nın sakası yiğit amcam Ebul Fazıl Abbas vurulup attan yere düşünce düşmanlar vücudunu lime lime doğrayıp paramparça edince babam yine sabretmesini bildi. Fakat onun bu defa pek üzüldüğünü hepimiz hissettik. Beli bükülmüş gibiydi. Gözleri doldu. Elini beline götürerek Abbas'ım dedi. Canım kardeşim, belim kırıldı gidişinle. Dostları, arkadaşları gözünün önünde birer birer şehit düşünce babam da savaş meydanına gitmek üzere hazırlandı. Ancak gitmeden önce kadınları ve çocukları etrafına toplayıp tam bir soğukkanlılıkla dedi ki şimdi bela ve felakete hazırlayın kendinizi. Biliniz ki Allahu Teala sizi korur, gözetir. Kısa zamanda düşmanın şerrinden kurtaracak sizi. Akıbetiniz hayırlı olacak. Allahu Teala düşmanlarınızı türlü azaplara uğratacak. Bu belalar ve felaketlere karşılık Allahu Teala sizlere çeşitli nimetler ve kerametler verecektir. O halde sakın halinizden şikayette bulunmayın. Kadrinizi alçaltacak, değerinizi düşürecek sözler söylemeyin. Sabredin. Bunları duyunca babamın mutlaka şehit olacağını anladık. Ben baba diye haykırdım. Ölüme teslim mi oldun sen? Ve dayanamayıp ağlamaya başladım. Tepeden tırnağa bir hüzün dolmuştu yüreğime. Sabırsızlık göstermek, üzüntümü belli edip ağlamak istememişti. Fakat yapamamıştım işte. Elimde değildi ki. Hem sonra herkes en az benim kadar kederli ve muzdaripti. Hatta onca soğukkanlılığına rağmen Zeynep halam bile bir yandan bizi teselli etmeye çalışırken bir yandan da sessizce boşanan gözyaşlarını siliyordu. Babam beni sımsıkı kucaklayıp bağrına basarak yavrucuğum dedi. Yavrucuğum, yardımına koşacak kimsesi kalmayan biri ölüme nasıl teslim olmaz? Hıçkırıklarımı kontrol edemiyor, şiddetle ağlıyordum şimdi. Babacığım diye sarıldım var gücümle ona. Bizi kime bırakıp da gidiyorsun? Elleri ve dudaklarıyla gözyaşlarımı kuruladı. Islak kipriklerime buğseler kondurduktan sonra Allah'a diye cevap verdi. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Onun rahmet ve inayetini unutmayınız ki Allahu Teala dünya ve ahirette sizinledir daima. O halde Allah'ın olmasını istediği şeye razı göster. Sabırlı ol canım kızım. Halinden şikayet etme sakın. Çünkü dünya yok olup gider. Ahiretse ebediyen kalacaktır. Babamın sözünü dinledim. Halimden şikayette bulunmadım. Ve Allah'a karşı nankörlüğe yeltenmedim. Fakat yine de ağladım. Tutamadım gözyaşlarımı bir türlü. Ağlamamak elde mi? Babam dünyanın en iyi babası, babaların en güzeli olan biricik babam hiçbir yardımcısı olmaksızın on binlerce katile karşı tek başına savaşmaya giderken nasıl ağlamam ben? Babam herkesle vedalaştı. Çocukları sevip okşadı. Zeynep halama bir şeyler söyledi. Fakat ne konuştuklarını biz anlayamadık. Sonra Zeynep halama eski bir gömlek getirmesini rica etti. Hepimiz şaşırdık. Eskimiş gömleği ne yapacağını sorduk. Babam cevap verdi. Karşımdaki düşman pek namert. Beni öldürdükten sonra üzerimdeki elbiseleri bile soyup yağmalayacaklar. Şehadetimden sonra vücudumun örtülü kalması için elbiselerimin altına köhne bir şey giymek zorundayım. Babam görkemli bir davete katılıyor, önemli bir misafirliğe gidiyormuşçasına özenle giyinip hazırlandı. Zırhının gevşek taraflarını sıkıca gerdi. Kılıcını yeniden kuşanıp kemerini iyice sıktı. Yüzünün terini sarığının ucuyla temizleyip kuruladı. Karışmaya yüz tutan sakalını ihtimamla sıvazladı ve gitmek üzere ilk adımını attı. Vahşice naralar savurarak kendisini bekleyen düşman denizine doğru bir an önce dallı kılıç saldırıp görülmemiş bir fırtına koparmak üzere dağları imrendiren bir heybet ve iradeyle hızlı adımlarla atına doğru yürüdü. Bu azimli ve kararlı gidişten hiç kimse, hiçbir güç caydıramazdı onu. Kaldı ki onun gitmemesi halinde düşman ona doğru gelecek, çadırlara saldıracaktı. O halde en iyisi şeref ve azimle davranıp tam bir şecaat ve mertlikle düşmanın ta kalbine dalmaktı. Evet, onu bu kararlı ve azimli gidişten alıkoymak mümkün değildi asla. Zira bizzat kendisi çok daha önceden beri şehit olacağını bize söylemiş ve İslam'ın varlığını sürdürebilmesinin ancak onun şehadetiyle mümkün olacağını anlamıştı. Hiç kimse ona, babacığım gitme, amcacığım gitme, ağabey gitme diyemezdi. Çünkü o herkesin imamıydı ve imamın her şeyi Allah'ın emrine göre yapacağını herkes biliyordu. Buna rağmen yine de herkes bir lahzacık olsun daha fazla görmek, biraz daha dinlemek istiyordu onu. Hepimiz niceden beridir hasretmişçesine biraz daha konuşmak istiyorduk onunla. O sırada yaşlı gözlerle onu izleyen Zeynep halam hıçkırmamaya çalışarak "Ağabey!" diye haykırdı. "Acele etme, emi." Babam yavaşça döndü. Gözyaşları arasında kendisini izleyen kederli, tedirgin, susuz ve perişan çocuklarla kadınlara bir kez daha şefkatle baktı. Küçük yavruların içler parçalayan hıçkırıkları karşısında kim olsa mutlaka adımları gevşer, tereddüde kapılırdı. Onun yerine kim olsa bu sahneye dayanamaz, duraklayıverirdi. Ancak babamın imanında azim, irade ve kararlı adımlarında zerrece sarsılma olmadı. Bir lahza olsun tereddüde kapılmadı. Sevgi ve şefkat dolu bir hareketle hepimizi el sallayıp aynı kararlı adımlarla atına doğru yürüdü. Böylesine bir babayı birkaç dakika sonra kaybedecek ve artık hep yetim bir çocuk olarak kalacak olan benim içinse bu kadarı çok, çok ama çok azdı elbet. Dayanamadım. Gayri ihtiyari bir hareketle atılıp babama fark ettirmeksizin atın yanına koştum. Babam dağları imrendirecek bir irade ve azimle atına bindi. Gitmek istedi. Fakat at kımıldamadı bile. Çünkü ben var gücümle ayaklarına sarılmıştım atın. İçimden gitme ne olur diyerek yalvarmak geliyordu. At gözlerini bana dikti. Ağladığımı görünce benimle birlikte o da sessizce ağlamaya başladı. Atın zamansız yere duraklaması ve yerinden kımıldamaması babamı pek şaşırmıştı. Atın ayağına sımsıkı sarıldığımı gördüğünde ise şaşkınlığı bir kat daha arttı. Atından inerek beni bağrına bastı. Gözyaşlarımı silip, "Kızım," dedi. "Canım benim, bir tanem." Ben hıçkırığımı tutamayarak, "Baba," dedim. "Müslim amca şehit olduğunda sen onun yetim kızını şefkatle bağrına basıp saçlarını okşadın. Sen gidersen, ben yetim kalırsam bağrına basacak, saçlarımı okşayacak kimim var benim?" Babamın gözleri doldu. Hande ise ağlayacak gibiydi. Kalbini kırmıştım onun, şefkatle gözlerimin içine bakarak. "Sakinem," dedi. "Biricik kızım benim. Ağlama. Ben şehit olduktan sonra yeterince ağlayacaksın sen. Fakat ben hala hayattayken, ruhum bedenimdeyken ağlayıp da gözyaşlarımla yüreğimi dağlama. Emin?" "Evet yavrum. Ey dünyanın en tatlı ve en iyi sakinesi, bir tanem. Benim gelişimden, şehit oluşumdan sonra herkesten daha çok hakkın var senin ağlamaya. Mümkün değil de biliyorum, fakat nedendir bilmem babacığım," dedim birden. "Beni Medine'ye götür dedem, Resulullah'ın makberinin yanına." Babam mazlum bakışlarını düşmanlara dikerek, "Bunu yapabilmek mümkün değil bir tanem," dedi. "Görüyorsun ya, düşmanların vahşi naraları, kana susayan haykırışları giderek artıyordu. Babam savaş meydanına gitmek zorunda. Babamın susuzluktan çatlak çatlak olmuş dudaklarının sıcaklığını hala yanaklarımda hissediyordum ki, o sırada atını bir şimşek hızıyla dolu dizgin düşmana doğru sürdüğünü gördüm. Savaş meydanından korkunç naralar, at kişnemeleri ve kılıç şakırtıları geliyor kulağa şimdi. Biz çadırlarımızın önünde durmuş, nefes almaksızın öylece beklemedeyiz. Bir ben değil, bütün çocuklar ve kadınlar yaprak gibi titremede. Korkuyoruz hepimiz. Eyvah! Kanlara bulanmış, yelesiyle çadırlara doğru dolu dizgin yaklaşan bu binicisiz at, babamın atı değil mi? Aman Allah'ım, babam! Kanlı gözyaşları arasında yükselen bu acı feryatlar benim mi, Rukayye'nin mi, yoksa Fatıma'nın mı? Bilemiyorum artık.
İmam Hüseyin aleyhisselam Irak topraklarına doğru hareket edeceğini açıkladığında bazıları bu harekete muhalefet etti. Onlar imama Irak'a gitmemesini söyledi. Çünkü Kufe halkının iyi bir mazisi yoktu ve İmam Aleyhisselam'ın katledilmesi ve hanedanı da esir alınması ihtimali yüksekti. Bu insanlardan biri Abdullah İbni Cafer'di. Abdullah, İmam Hüseyin Aleyhisselam Mekke'den hareket ettiğinde o Hazreti yazdığı mektupta şöyle dedi: "Seni Allah'a yemin ettiririm ki bu mektubu alır almaz başladığın yolculuktan vazgeç ve Mekke'ye geri dön. Çünkü senin bu yolculukta katledilmenden ve evlatlarının perişan olmalarından ve senin katledilmenle beraber hidayet bayrağı ve müminlerin umudu ve Allah'ın nuru sönmesinden korkarım. Hareketinde acele etme ki ben de bu mektubun ardından sana geleyim." Abdullah İbni Cafer bu mektubu gönderdikten sonra hemen Amr bin Said ile görüştü ve kendisinden İmam Aleyhisselam'a bir aman mektubu yazmasını, belki o hazretin geri dönmesinde etkili olabileceğini söyledi. Ardından bu mektubu eline alarak kendini İmam Hüseyin Aleyhisselam'a ulaştırdı. İmam Hüseyin Aleyhisselam Abdullah'ı görünce şöyle buyurdu: "Ben Resulullah'ı rüyamda gördüm. Rüyamda onun emriyle yerine getirmek üzere önemli bir görevle görevlendirildim. İster bu görev benim lehime, ister aleyhime tamamlansın, fark etmez." İmam Hüseyin Aleyhisselam ardından Amr bin Said'in aman mektubuna şöyle karşılık verdi: "İnsanlar Allah'a ve Resulüne davet eden ve salih amel yerine getiren ve hak emirlerine teslim olan insan, Allah'a ve peygamberine muhalefet yol izlememiştir. Bize bu aman mektubu göndermiş ve içinde bizimle samimi ilişki ve barış ve uzlaşma vaat etmişsin. Ancak en iyi aman Allah'ın amanıdır ve dininde Allah'tan korkmayan insan ahirette de onun amanından yararlanamaz. Yüce Allah'tan bu dünyada korku ve huşu niyaz ediyoruz ki ahirette onun amanından yararlanalım. Ve eğer senin bu aman mektubundan gerçekten hayır, barış ve safa ise dünya ahiret mükafatını alırsın."
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Bugün Aşura, Cennet Gençlerinin Efendisi'nin şehadet günü. İslam İnkılabı rehberinin katılımıyla Aşura yas merasimi düzenlendi. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları telefonda görüştü. İrivan'ı Filistin sorunu ancak işgalin sona ermesiyle çözülebilir. Çin Büyükelçisi Ali Bagheri ile görüştü. İran, Kopenhag'da ulusal ve dini sembol derginliği hakaretleri kınadı. Guterres, Ayetullah Sistani'nin Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıkla ilgili mektubunu cevapladı. İran'ın Ankara Yeni Büyükelçisi'nin Erdoğan ile görüştü. Menendez, Türkiye'ye F-16 savaş uçakları gönderilmesine karşı çıktı. Zeynebiye'de yaşanan patlamada şehit sayısı 5'e yükseldi. İran'ın 16 yaş altı voleybol takımı Asya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।